Sahur bereketi. Özata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketi başlıyor.
İlahi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hıl'at-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ahbabına, ailesine, ashabına ve etbaınadır ya Rab. Erkam'da sahur bereketindeyiz. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'dayız. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Başlıyoruz efendim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aminu bima enzeltü musaddiqan lima ma'akum ve la tekunu أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين بسم الله الرحمن الرحيم الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق الله العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elinizdekini, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Azim olan Allah şüphesiz doğru söyledi.
Dedi ki, Kemal'in gayesi ve hedefi, bir kimsenin kadrini ve yerini beklemesidir. İnsanın hakkındaki muradı keşfederek bu minvalde bir gidişe muvaffak olması olgunluktur. Bu olgunluğun neticesi hakkın takdirine razı olarak kendisine biçilen yeri, makamı ve hükmü içtenlikle kabul etmektir. Ne olacağını değil, neyle razı edileceğini düşünmek kemalin hedefidir. Tevhid yolu yol yürümektir. Tevhid, Allah'ın varlığını, birliğini kabul edip ona hiç kimseyi ortak koşmamaktır. Kalbi bir tasdik ve idrakle açılan tevhid yolu, bu bilinci sürekli diri tutmak gibi bir mücadele gerektiren zor bir yoldur. Bu yolda yürümek ve tevhidin içimizde ve dışımızdaki düşmanlarıyla mücadele etmek, tevhidin bir gereği, hatta bizatihi kendisidir. Sırrı ifşa eden kafir, örtücü olur. Hakka ait sırlar mahrem kalmalıdır. Bu tür sırlara sahip olanın onu açık etmesi düşünülemez. Diğer türlü zaten o sırra mahrem kılınmaz. Ancak beşeri olmak itibarıyla sırları açığa vuran bilmelidir ki, Hakkın sırları sır olarak kaldığı müddetçe erdirici, ifşa edildiği vakit yol kesici ve perdeleyicidir. Allah'tan daha iyi dostu olduğunu sanan kimse, Allah'ı tanımıyor demektir. Dost ya da Arapçasıyla veli kelimesine iş emanet edilen, sorumluluğu üstlenen kişi anlamındadır. Hiçbir fani, bir diğerinin nihai sorumluluğunu üstlenemez. Ancak Allah'tır ki nihai ve külli manada velayet sahibidir. O işlerin her anlamda kendisine teslim edileceği, akıbeti tayin edecek olan hakiki ve yegane dosttur. Herkes bizi kendisi için isterken, hakiki dost olan Allah bizi bizim için istemektedir. Dedi ki, nefsinden daha fena bir düşmanı olduğunu zanneden kimse, nefsini tanımıyor demektir. Nefis kelimesi, anlamı itibarıyla benlik ya da kişinin kendisi demektir. Ancak içimizdeki kötü arzular, süfli meyiller ve terbiyeye muhtaç menfi özelliklerimize nefis denmesi adet olmuştur. İçimizde bizi sürekli kötülüğe sevk eden böyle bir boyutun varlığı ortadayken, daha büyük bir düşman aramaya gerek yoktur. Bu boyutu ben buyum işte diyerek inkar eden kimse kendini tanımıyor demektir. Müşahede ancak mücahede iledir. Müşahede, şahit olmak, görmek ve idrakine varmak demektir. İlim, tecrübe ve hayat müşahedeye ermek içindir. Müşahede ise ancak gayret, çaba ve nefsin kötülüklerinden arınma olarak tarif edebileceğimiz mücahede ile olur. Mücahedesi olmayanın ne şahitliği olur ne de irfanı. Sabit olmadan nabit olmaz. Bir yerde sabit olmayan oradan semere elde edemez. Sabit olmak istikrar sahibi olmak demektir. Meyve ağacını uygun bir yere dikmeden ondan meyve beklemek mümkün olmayacağı gibi, bir yerde istikrarı olmayan, sebat ve sabır göstermeyen, sürekli yer değiştiren kimselerden de ne kendilerine ne de etraflarına bir fayda gelmez. İlim, aklın kulluğudur. Akıl bir vasıtadır. Her vasıta gibi doğru kullanılmaya muhtaçtır. Aklın doğru kullanılması, o ne için yaratıldıysa o istikamete yöneltilmesiyledir. Aklın Allah'a itaat eder hale getirilmesi ilim yoluyla mümkündür. İlim Allah'a giden yollar içinde en kıymetli olanıdır. Ve aklın doğru bir şekilde kullanımıyla elde edilir. Dedi ki, altından daha değerlisi altından vazgeçebilendir. Dünyanın şatafatı, altını, gümüşü ve debdebesi karşısında duruşunu bozmayan ve bunlara iltifat etmeyen insan, altından daha kıymetlidir. Kıymet, kıtlıkla alakalı bir kavramdır. Altın az bulunur, altına kıymet vermeyen ve ondan vazgeçebilen insansa daha az bulunur. Çünkü insan, yaratılışı itibarıyla altın ve benzeri metaa sevmeye meyilli yaratılmıştır. Allah'a en büyük kulluk, ona güvenmektir. Bizler dünyaya Allah'a kulluk etmek üzere geldik. Dünya bir mahrumiyet ve sıkıntı mekanıdır. Burada kulluğu aksatacak ve bu maniaların toplu adıdır. Dünyada kulluğu öne almak bu kadar engelin içerisinde ancak Hakk'a güvenmekle mümkündür. Tevekkül adını verdiğimiz bu haslet, Allah'a kulluğun en güzel ifadesidir. susan olsa da dinlesek. Bir hakim, akıllının kim olduğunu soran birisine, akıllı az konuşandır demiş. Ya susan diye gelen akabindeki soruyaysa, o kadar akıllısını görmedim şeklinde mukabele etmiş. İşitilmek ve dikkate alınmak için herkesin avası çıktığı kadar bağırarak konuştuğu bir ortamda kimsenin dinlemeye vakti olmuyor. Çünkü dinlemek ve dinlenmek için ancak birilerinin susması bekleniyor. İhlas, hiçbir işte Allah'tan başkasını şahit tutmamaktır. İhlas ya da kalbi samimiyet erişilmesi çok zor bir seviyedir. İnsanlar bazen örnek olsun, bazen vicdanlarını tatmin için ve bazen de nam olsun diye yaptıklarına şahit olunmasını isterler. İnsanın kendi vicdani rahatlığı da dahil, sadece Hakk'ın rızasını ve hoşnutluğunu gözeterek yaptığı iş, ihlaslı iştir. Ve bu işte Allah'tan başka kimse şahit olmaz.
Ali almış sancağını eline, Ali almış sancağını eline, çekilip giderler mahşer yerine, çekilip giderler mahşer yerine. Hasan-ı Hüseyin'i almış yanına, Hasan-ı Hüseyin'i almış yanına, ah ümmetim diye ağlar Muhammed, ah ümmetim diye ağlar Muhammed. Yunus eydür gelin kadrin bilelim, Yunus eydür gelin kadrin bilelim, fırsat eldeyken tevhid edelim, fırsat eldeyken tevhid edelim. Ruhu için çok salavat verelim, ruhu için çok salavat verelim. Ah ümmetim diye ağlar Muhammed, ah ümmetim diye ağlar Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed.
Erkam'da Sahur Berek devam ediyor efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Hasan, kıymetli Doğan Gökmen abimizle beraberiz. Doğan abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Allah razı olsun Doğan abicim. Sizi tabii biz Erkam yayınlarından biliyoruz. Özellikle efendim Erkam yayınlarının uluslararası piyasalarda 50 küsur dilde yayınlarından dolayısıyla çok geniş bir coğrafya, gün coğrafyamıza, hatta onun daha ötesine belki bütün insanlığa sözü olan ve çok kıymetli bir yayın evinin efendim başındaki operasyonlarından sorumlu bir efendim abimiz, büyüğümüz olarak efendim bugün böyle bir sizden görüşelim istedik.
İnşallah.
Allah razı olsun, davetini kırmadınız. Doğan abicim, biz bu tür sohbetleri genellikle biraz çocuktan başlayarak nasıl oldu bu tür bir süreç oldu sizin için? İşte hocam müfessirdir mesela, tefsire nasıl girdiniz? Sizin için yayıncılık nasıl bir süreçle başladı? Oradan başlayalım isterseniz.
Şimdi öncelikle Erkam Radyo dinleyicilerine hayırlı Ramazanlar temenni ediyorum. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif hepimiz hakkında hayırlara, bereketlere vesile olur. Sonrasında da ben yayıncılık hayatına askerden sonra diyeyim, Tercüman Gazetesi'nde başlamış oldum. Ama Tercüman Gazetesi'nde yayıncılıktan ziyade reklam servisinde görev yapıyordum. Bir gün Altınoluk'un reklamını vermeye geldiler Tercüman Gazetesi'ne. Ben de gece reklam sorumlusu görevini yapıyordum gazetede. Tabii Altınoluk'un o böyle görüntüsündeki insanı çarpan bir tarafı oldu. Yani beni de etkiledi Altınoluk'un böyle İslami bir dergi. İşte andını hatırla diye bir kapakla gelmiş. Yani içimden böyle bir dergiye hizmet etmek, böyle bir dergiye katkıda bulunmak, böyle bir dergiyle beraber olmak gibi bir hissiyatla o günkü bana verilen yetkilerin tamamını kullanarak Altınoluk dergisinin reklamının tercümanda çıkmasına vesile oldum. Ama bununla birlikte de bir şey oldu. Dergiye bakınca bu dergide bazı şeyler var. Ben de katkıda bulunabilirim. Gündüzleri de müsait oluyorum. Geleyim katkıda bulunayım diye bir teklifim oldu. Sonra da onlar da biz de bir arkadaş arıyorduk filan dediler. Geldik işte.
Yıl kaçtı?
1986.
1986'dan 2021'e.
Evet, 36 yıl.
Ay maşallah. Allah bereket eylesin Doğan abicim.
Amin.
Şimdi bu özellikle tabii Erkam yayınlarının biz biliyoruz işte Altınoluk dergisi, işte bir takım efendim gerek Sami Efendi Hazretleri, Musa Efendi Hazretleri, Osman Efendi'ye uzanan böyle bir hani hak yolcularının, altın silsilenin kitaplarını basmak gibi bir misyonu var.
Evet.
Bir de uluslararası bir misyonu var, evet. Doğan abicim. Bunlardan bir özellikle bir bahsedebilir misiniz?
Şimdi öncelikle tabii zaten bu Allah dostlarının kendi irşat misyonlarında kitabın, mektubun çok önemli bir yeri var. Yani burada Erkam'ın da temelinde merhum Sami Efendimiz Hazretleri'ne bizim kitaplar Afrika'ya ulaşıyor mu sözü var. Onu alan bir Musa Efendi var. Ben onu şöyle tarif ediyorum. Hani sevgili peygamberimiz Hazreti Ebubekir Efendimiz'e soruyor. Bilal'den ne haber diye. Gidiyor ne gerekiyorsa bedeli ödeyip alıp getiriyor Hazreti Bilal'i. Onun gibi Musa Efendimiz de Sami Efendi bu sözü üzerine hemen Medine'de bir yayın evi kuruyor işte. Abdullah abimiz ifade eder, Abdullah Sert abimiz. Ben de iki diplomamı aldım işte. Sami Efendi Medine'de, Musa Efendi Medine'de. Ben de orada bir iş bulurum dedim ama diyor hakikaten bir iş buluyor. Erkam'ı Abdullah abimizin omuzlarına yükleyip gönderiyorlar.
Yıl 80.
1980'lerde evet. Şimdi tabii burada şöyle bir şey var. Hani bir Tapduk Emre'nin bir sözü var. Aşk ile yola çıkan dünyayı sırtına alır. Aksız yola çıkan beden diye ceset taşır diye. Yani Allah dostlarının yüreğindeki bu irşat arzusunun, ümmetten sorumlu hissetme arzusunun neticesinde böyle bir yayıncılık oluyor. İşte Sami Efendi Hazretleri'nin tek tek eliyle yazdığı o bir kişilik neşriyat adeta Erkam'da bir kemiğe bürünerek bir yayıncılık faaliyetini başlatmış oluyor.
Evet.
Çok enteresandır. Sami Efendimiz'in kitabını hayatını anlatan Musa Efendimiz'in kaleme aldığı
Sultan Arif'in.
Sultan Arif'in kitabını da Güney Afrika'ya götürmek fakire nasip oldu.
Öyle mi? Maşallah. Şimdi zaten onu hep anlatırlar. Sami Efendi Hazretleri, Musa Efendi Hazretleri'ne Afrika'ya kitaplarımız gidiyor mu?
Evet.
Diye böyle bir soru sormuş. Bu soruya istinaden bizzat Musa Efendi kalkıyor.
Yayın evi kuruyor
bir de Afrika'ya gidiyor sanki.
Tabii gidiyor. Kendisi de Afrika'ya gidiyor.
Kendisi de gidiyor ve kitapları götürüyor.
Tabii Yusuf Aleyhisselam kitabı filan İngilizce çevriliyor o dönemde.
Evet, evet.
O kitaplar götürülüyor ama bir Arapça çevirmiştik biz Mahmud Sami Ramazanoğlu kitabını, Sultan-ı Arif'i Mahmud Sami Ramazanoğlu kitabını. Bir gün Afrika'ya gittik. Böyle bir Müslüman olacak insanların ihtida programına katılmak üzere davet etmişler. Kitapları da aldık götürdük. O kitap diye çıktı. Ben yani bir Arapça konuşulacağını da tahmin etmeden aldım yanıma iki tane. Hatta orada bize bir villa kiralamışlar. O villada beraber kalıyoruz. Sabahları ezan okuyan bir tane Afrikalı bir kardeşimiz var. Hepimizi uyandırıyor ezanıyla.
Güzel okuyor.
Evet.
Doğan abi. Pek de okumuyor herhalde. Uyandırmak maksat uyanmak evet. Sonuçta.
Ben de şimdi onun ezanına biraz takıldığım için ona bir şeyde bulunayım diye O Arapça kitabı, biraz Arapça konuşuyordu, ona hediye etmek istedim. Kitabı görünce bir tekbir getirdi. Allahu Ekber dedi.
Allah Allah.
Ben de bu kitabı bekliyordum dedi. Bu kitaba nasıl ulaşabileceğimi merak ediyordum. Siz bana getirdiniz bu kitabı dedi. Yani Allah çok Allah. Enteresan dedik ki, evet. Efendim kitabınızı Afrika'ya ulaştırdık. Evet. Yani orada da hakikaten o yeni Müslüman olanlara da Sami Efendimizin ismini, Musa Efendi'nin ismini, Muhterem Osman Efendi'nin ismini koyarak onların kitaplarından da hediye etmiş olduk.
Evet. Erkam şu anda uluslararası bir yayın evi olarak Doğan evet. abicim kaç dilde yayın yapıyor?
54 dilde, Türkçe'de dahil 54 dilde. Bunu hatta bir de görmeyenlerin kitabını ilave edersek tam 55 dilde bir yayın faaliyeti.
Braille alfabesiyle de kitap basıyoruz.
Evet, Braille.
Ne var orada, hangi kitapta var? Kur'an-ı Kerim sanki?
Kur'an-ı Kerim var, bunun yanında talebe göre üretiliyor.
Evet.
Yani o da şöyle, bir gün onun da çok tatlı bir hatırası var Erkam'da. Bir telefon çaldı akşam üzeri, ben de telefona baktım. Biz dedi görmeyenler derneğinden arıyoruz. Biz Daktilo'da bir Kur'an-ı Kerim yaptık. Acaba bunu bize cidemede yardımcı olur musunuz dediler. Ben de buyurun dedim. Hakikaten 3 kişi geldi ellerinde birer poşetle. Önlerinde %5 görebilen bir rehberleri var.
Allah
diğer
Allah.
İkisinin gözü görmüyor. Otobüse binmişler. Ekama geldiler iki telliye. Ben de hem mücellithaneye dedim ki bütün işi bırakıyorsunuz, bunları ciddiyorsunuz. Onlar gençler bir namaz kılar. Birisi imam oldu. Sonra dedim ki o nasıl yapıyorsunuz bunu? İşte biz dediler Daktilo'da yazıyoruz şu kadar sürede. Yani
özel Braille alfabesi Daktilo'su.
Braille Daktilo'sunda yazıyoruz. Evet. Sonra onları kontrol ediyoruz falan diye. Oradan hakikaten bir yol açıldı. Fakir araştırdım. Onun Almanya Fulda'da körler okulunda makinelerini buldum. Gittim bizatihi. Orada çok yüksek bir fiyat istedi. Almanlar biraz tüccardır. O makinenin imalat edildiği yeri buldum. İspanya Madrid'e. İspanya Madrid'e gittik. Hakikaten bizi karşılayacak rehber 10 kilometre kala kadan gelemedi. Bir cuma günü açıkta kaldık. Fabrikaya gideceğiz. Biz İspanyolca bilmiyoruz. Onlar Almanca bilmiyor. Türkçe bilmiyorlar. Konsolosluğu arıyoruz. İşte uzaktayım. Kardan gelmiyoruz. Yollar kapalı diyorlar. Tam orada Almanca yanımızdaki arkadaş şahiz oldu dedi. Yani kötü oldu manasına gelen bir şey söyleyince oradan birisi dedi ki burada bir Alman mı var? Almanca.
Dolayısıyla
İspanyolca, Almanca, Türkçe. Türkçe, Almanca, İspanyolca böyle bir simülasyon kurduk. Hakikaten o müessesenin başında gözleri görmeyen bir hanımefendi vardı. Türklere karşı da bir sevgisi vardı. Bize çok yardımcı oldu. Biz orada çok hızlı, önlü arkalı print edebilen, bilgisayardaki kitapları print edebilen bir makine aldık. O makineyi de bir Adil Efendi, gözleri görmeyen, hakikaten tek başına her yere giden.
Şu Antalya'da zannediyorum. Antalya'da. Seni sesem olsun. Hakikaten çok güzel bir insandı da.
Onunla şöyle pazarlık yaptık. Dedik ki bu kendi yerine birini yetiştirmen lazım. Sen bir vakıf kur. Biz bu makineleri o vakfa bağışlayalım. Sen de o vakıfta bunları hem bas hem de adam yetiştir diye. Şimdi o bir Antalya'da bir dernek kurdu. Biz de o derneğe bütün bu makineleri bağışladık. Şu anda orada üretim devam ediyor. Biz de sevk ediyoruz. Şimdi Adil abi hakikaten orada bir Antalya'da bir dernek kurdu. Biz de makineleri onlara bağışladık. Orada o şu anda Braille alfabeye uygun olarak Kur'an-ı Kerim ve talebe göre elifba ve diğer Erkam'ın kitaplarından üretiyor ve talep edilen yerlere gönderiyoruz. Yani dünyanın neresinde olsa olsun eğer biz görmüyoruz, Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacım var, şöyle bir kitaba ihtiyacım var derse Erkam onu temin edip gönderiyor. Adil Bey de bu arada o şeyde bir gelenek olarak hem ekipmanları orada bir vak olarak tutuyor hem de yerine adam yetiştirerek bu geleneği devam ettiriyor.
Allah razı olsun, ne güzel. Çok güzel bir hayra, hizmete vesile olmuş olduk.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah. Doğan abiciğim bu tabii 54 kitap olunca
evet.
çok geniş bir coğrafya.
Evet.
Yani buralara hem tercüman olarak hem efendim bir böyle organizasyon olarak nasıl yetişiyorsunuz? Bunu bir hakikaten
yani şimdi tabii burada
izah edebiliyor muyuz acaba onu sorusu?
Estağfurullah. Hüdayi Vakfı'nın çok ciddi katkıları var. O zaten kendisi bizzat Afrika coğrafyasına her sene proje dahilinde 50 kitapları ulaştırıyor. Fakat yani bu kitapların ayrıca gittiği yerlerdeki makes bulması gerek internet üzerinden gerekse o kitapların dağıtıldığı bölgelerden ulaştığı çok önemli hatıralar var. Mesela bir tanesi şöyle. Nice'de bir arkadaş bir kütüphanede Muhterem Osman Efendi Üstadım Muhammed Mustafa kitabının İngilizcesiyle buluşuyor. Onu okuyunca çok böyle hisseniyor. Diyor ki ben bu kitaba başka kitaplarına ulaşmam lazım. O arkadaş onunla başka kitapla da biz ona ulaştırıyoruz. Kendisi bulunduğu yerde bir kütüphane kuruyor.
Ne güzel.
Ondan sonra insanlara kitap gelin alın okuyun getirin kütüphanesi kuruyor. Sonra da bir şekilde bizimle buluşunca onu Türkiye'ye okumak için getiriyoruz. Biz kendi maharetlerimizde. Burada Osman Efendimiz de tabii buluşmaya can atıyor. Çünkü onun kitaplarıyla bir güzellik yakaladığı için. O ziyaretinde de Osman Efendi Üstadımız bunlara cep açtı veriyor onlara kendi odasında.
Çok etkileniyor.
Çok etkileniyor ve diyor ki yani ben onun kitabıyla buluştum. Onunla da buluştum. Bana da bir para verdi. Ben bu parayla kitap alıp insanlara dağıtmam lazım. Çok yani güzel. Bu yokluğun içinde. Şimdi o arkadaş Nijerya'da Erkam'da çalışıyor.
Allah
yani,
Allah.
Evet. Peki. O bir bereketi.
Nijerya Erkam derken orayı nasıl kurdunuz? Nasıl oluştu? Nijerya'ya nasıl gittiniz?
Şimdi tabii
Nijerya'yı nereden buldunuz bu abi?
Çok enteresan. Evet. Yani böyle bir İngiltere'de bir Londra'da fara katılmıştık. Oradan o Nijeryalı arkadaşlarla buluştuk. Onlar bizi davet ettiler Nijerya'ya. Bir gidişimiz var Nijerya'ya. Çok ibretliktir. Biz tabii bir 15-20 kolu kitapla Nijerya'ya gidiyoruz. Beraber gideceğimiz arkadaşlar da var. O bize yardımcı olacak arkadaşların bir tanesi vize alamadı. Son anda ben tek başına kaldım. Biraz heyecanlandım da çünkü ben İngilizce de bilmiyorum, Arapça da bilmiyorum. Sadece kitapları götürmeyi biliyorum. Şimdi uçağa bindim, bir beyaz ben varım. Yani böyle bakıyorum yani bir tane böyle Türk falan olmaz mı, gitmez mi? Hani Almanya'ya giderken böyle sıkıştığımızda bir yardımcı oluyorlar. Hayır, bir tek ben varım. Artık böyle Allah'a sığınıp gidiyoruz. Son anda uçağa bir tane sarışın bir bey bindi. Beni fark etmemesi mümkün değil çünkü bir beyaz ben varım. Ve uçak simsiyah ve dolu. Benden tarafa da bakmıyor.
Evet.
Ben de onu böyle sürekli bakıyorum ki göz göze gelelim, bir selamlaşalım, bir irtibat kuralım.
Çünkü diye. Bunun bir de inişi var yani.
İnişi var.
Yani. İnişte.
15 kolu kitap var. Aşı olunuyor. Ben aşı olmamışım. Böyle bir enteresan şeyler var. Şimdi o arada lavaboya kalktı o sarışın bey. Ben de hemen arkasından gittim. Orada da biraz sıra var. Baktım o da bekliyor. Selamun aleyküm dedim. Ortak değil. Ve aleyküm selam dedi. Tamam, artık bir tane Müslüman olduğu kesin. Bir tane Türkçe'ye de yakın bir selam alışı var. Dedim beraber Nijerya'ya gidiyoruz. Siz ne için gidiyorsunuz dedim. Ben dedi Nijerya Hava Yolları Yer Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısıyım.
Tam aradığın adam.
Tam benim aradığım adam. Siz dedi, ben de dedim Erkam Yayınları Hüdayi Vakfı kitapları götürüyorum Nijerya'ya, bir fuara katılacağız dedi. O dedi bizim hanım sizin cemaatten dedi. Şimdi dedim hanımının mürşidine hizmet et zamanı, bana yardımcı olacaksın dedim.
Evet.
Ama çok enteresan, o biraz çekindi. Orada yardımcı olmaya çekindi. Ben de buradan gitmeden oradaki bir Türk arkadaşa telefon açmıştım. Daha önce ona kitaplarımızı göndermiştik. O böyle bir hisle kalkıyor geliyor çok uzak bir yerden.
Allah Allah.
Bu Afrikalılar Doğan abi havalanda bırakabilirler. Ben gideyim diyor. Havalanına geliyor. Orada da bir Hristiyan komşusuyla karşılaşıyor. O Hristiyan komşusu bana yardımcı oldu. Bütün kitaplarımı çıkardı. Arabasına yükledi. Bizi gitti otele yerleştirdi. Yani bizi karşılamaya bile gelmedi bizi davet edenler.
Allah Allah.
Ve hakikaten şu anda o temelle Nijerya'da böyle bir büyük yapı kurulmuş oldu. Sonra orada zorunlu vakıf kurduk. Şu anda o vakıf maharetiyle de 200'e yakın kuyu ve 10-20'ye yakın cami açılmış oldu.
Oo maşallah. 200'e yakın kuyu ve 20 cami.
Evet. Birçok yerde de yani yetimhanelere, İslamiye dedikleri Kur'an kurslarına ciddi yardımımız oluyor. Hem kitaplarla ilgili ve bütün bu camiler aynı zamanda İslamiye Kur'an kursu ve de okuma gruplarının olduğu bir yer. Hanımların ve erkeklerin ciddi manada okuma grupları var.
Nijerya tabii çok önemli bir ülke değil mi Afrika için?
220 milyon nüfusu var. 160
220
Müslüman.
Milyon.
Evet, 160'ı Müslüman. Dünyadaki 5 Afrikalının bir Nijeryalı, 3 Müslümanın bir de Nijeryalı. Yani Afrika Müslümanın bir de Nijeryalı. 2045'te 450 milyon nüfusa dünyanın 3. nüfusu, büyük nüfusa sahip olacak ülkesi ve ilk 10 ekonomiye girecek olan ülkesi. Yani Nijerya konjonktürel olarak da, nüfus olarak da, ekonomik olarak da çok önemli bir yere sahip. Ve hakikaten insanları böyle birazcık cevvaldir. İnançlı insanları da olmaz.
Yine İngiliz sömürgesi midir?
İngiliz sömürgesi, evet.
Ama pek bir sömürge bakanmış mı, nasıl?
Yani şu anda orası tamamen bir İngiliz kültürüyle yönetiliyor.
Evet.
Yani bütün, mesela İngiltere'ye vize almak daha kolaydır Nijerya'dan. Böyle o zorluklar var. Ciddi güvenlik zaafları var. Bu da özellikle pompalanıyor insanlar orada çok irtibata girmesin dışarılarla diye.
Evet. Evet. Doğan abicim, tabii bu sonuçta Nijerya hizmetlerden bir tanesi.
Evet.
Yani bu 54 dil olacak. Demin o organizasyonu sormuştum. Nasıl böyle bir organizasyon? Hüdayi Vakfı'nın katkılarından, evet, bahsetmiştiniz. Şimdi bu kitaplar tabii dağıtılıyor. Tır tır dağıtılıyor. Hatta konteyner, evet, konteyner dağıtılıyor. Böyle geri bildirimler alıyor musunuz Doğan abi? Ya nasıl, böyle ulaşıyor mu yerine kitaplar? Böyle bu tür size ya ulaştı, hakikaten güzel etkiler oldu diye takım geri bildirimler oluyor
tabii
mu?
Tabii ki çok fazla oluyor. Yani özellikle kitaplar kendini gittiği yerde hakikaten kendini icadını yapıyor. Gittiği yeri ihya ediyor. Hatta birçok hidayetlere vesile oluyor. Yani bunlarla ilgili çok ciddi mektuplar var mesela. Hakikaten Alican Tatlıbey de bunlarla ilgili ciddi programlarda anlatmıştır. Yani mesela kitapların e-kitap formatıyla da ulaştığı yerlerde, mesela internette dolaşan bir tane Amerikalı bir kız, ben diyor işte çok farklı sitelerde dolaşıyordum, karşıma Son Nefes kitabı çıktı diyor. Öncelikle korktum diyor. Sonra okudukça içine girdim ve benim nasıl bir yanlış içinde olduğumu hatırladım. Ben de bütün işte takılarımı gönderiyorum. Bu takıların parasıyla bu kitaptan dağıtın diye mesela. Şimdi tabii bu da hakikaten hani o baştaki Sami Efendimizin yürek derdinden bahsettik. O yürek derdini alıp büyüten bir Musa Efendi var. Yani o ilk zamanları hatırlıyorum. Bir kitap çıktığında böyle koştura koştura sohbete götürürdük. Böyle yüreğine basardı adeta. O cemaat o kitaplardaki sohbetleri ağlayarak dinlerlerdi. Şimdi Osman Efendi Üstadımız da bu dillere ulaştı ve yüzü aşkın eserle bütün dünya coğrafyasına koşturuyor. Şimdi tabii aynı yürek derdi belki üstadımız da Osman Efendi Üstadımız çok daha büyük bir geniş coğrafyaya yayılarak var. Muhterem Üstad'ın bir ameliyatlar olmuştu. O ameliyat nedeniyle biz Afrika'daydık. Ziyaretine gelemediğim için ben de telefon açtım Necmettin Bey'e, ziyaret etmek istiyorum diye. Köşke buyursunlar deyince Sultantepe'ye gittik. Bir ikindi namazında hem bir ziyarette bulundum, hem de beraber namaz kılmış olduk. Yani üstadımızın oturarak namazını kılması gerekiyordu. Fakat daldı ve secdeye gitti. Secdelerini tamamla şey yaptı. Çok istedi çünkü yeni ameliyattı.
Yani gayri ihtiyari oldu.
Gayri ihtiyari yani. Yani böyle Hazreti Ali Efendimiz'in o hançeri çıkarması aklıma geldi o anda. Yani böyle bir
acıyı hissetmeden.
Hissetmeden böyle bir o namazını tamamladı. O ziyarete gitmeden Erkam'a bir Nevşehirli bir hacı abi geldi. Böyle biraz yaşını almış bir hacı abi. Ben dedi bir ziyarette bulunabilir miyim, mümkün mü diye geldim dedi. Valla biz de bir şey yapıyoruz ama inşallah mümkün olur hacı abi. Otur bakalım deyince hacı abi aldık biz. Köşke beraber gittik. Üstadımız oturun dedi. Böyle bir hemen sandalyesinin etrafına oturduk. Bolivya nerede dedi.
Bolivya nerede?
Bolivya nerede? Şimdi tabii biz hiçbirimiz şey yapamadık.
Nijerya nerede diye sorsak birisini sorduk. Bolivya bilmiyoruz.
Bilemiyoruz. O götürdüğümüz hacı abi sanki harita mühendisi gibi. Efendim dedi, Bolivya işte Güney Amerika şurasında şurada filan diye böyle bir koordinatlarını vermedi. Anlattı, dedi ki oradan dedi Kızılderililer kitap istiyor, nasıl ulaştırabiliriz?
Allah Allah. Evet.
Şimdi bu hakikaten o Sami Efendi yürek derdi dedik ya, yani bu sanki bütün ümmetin hesabını kendilerine soracaklarmış gibi bir müşit yüreği. Yani işte Amerika'daki Kızılderili'den, Afrika'daki o böyle kitap bekleyen insandan, hatta Rusya coğrafyasında hapishanede hidayet bekleyen insana kadar ulaştıracak bir yürek derdi. Onun için aslında kitap hakikaten çok önemli.
Önemli bir şey değil mi? Yani yiyecek bir yere kadar.
Evet.
Karnını doyuruyorsunuz ama kitap, evet, ruhunu doyuruyor belki.
Aynen öyle. Onun için insan olduğu her yerde kalbimiz birlikte atıyor diye bir sloganı var.
Evet. Erkam Yayınları'nın böyle, evet, bir sloganı var. Doğan abicim, tabii bu hadiseler içerisinde hani ben de zaman zaman Altınoluk'ta bu tür mektupların yayınlandığını hatırlıyorum. Özellikle Rusya coğrafyasından gelen mektuplar ya da bir takım böyle efendim kitapların vesile olduğu hidayet öyküleri. Sizi en çok etkileyen Nereden bir tanesini paylaşabilir misiniz?
Paylaşalım. Hay hay. Şimdi bu Balkanlarda Hırvatistan'da zannediyorum. Sırbistan'da bir genç. Bir tıp öğrencisi. İnternet sitesinden ciddi ateistlik propagandası yapıyor. Yüz binlerce takipçisi var. Buradan bizim bir arkadaşımızın mahtumuyla internet üzerine mesajlaşırlarken yine muhterem Osman Efendi tefekkür kitabının İngilizcesini gönderiyor internet üzerinden ona. O talebesine. Tabi okudukça birazcık böyle ateistlikten çıkmaya, Müslümanlığa doğru yaklaşmaya gidiyor ve neticede Müslüman oluyor. Ve bu Müslümanlığı da kendi internet sitesinden ilan ediyor. Ben diyor bir tıp talebesi olduğum halde kendimin bile farkında olmadan bunca yıl boş ömür sürmüşüm. Buradan ilan ediyorum ben Müslüman oldum diye.
Evet.
Sonra da hakikaten Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek için yollara düşüyor. Ve bu para yolculuğundan giderken bu çatışmaların olduğu bölgelerde belki Yemen belki Suriye o bölgelerde bir yaralılara yardım ederken ona da bir şarapnel isabet ediyor.
Allah Allah.
Ve bir hafta içinde de şehit oluyor.
Allah.
Fakat şehit olmadan önce son bir sözü var. Diyor ki Müslüman kardeşlerim benim bu ziyaretimi tamamlasınlar. Peygamber Efendimiz'e selamımı göndersinler.
Allah Allah.
Bir de benim kefenimin içine o tefekkür kitabını koysunlar. Çünkü o benim hidayetime vesile oldu. Eğer bulamazsanız benim çantamda bir tane var diyor.
Allah Allah.
Yani hakikaten bu...
Allah rahmet eylesin.
Allah gerçekten. Rahmet eylesin.
Hani az kazandı. Yani az yaptı çok kazandı.
Çok kazandı evet. O hakikaten çok etkilemiştir. Bir de bu Rusya coğrafyasında hapishanelerden yani ben şu kitabınızda hidayet buldum. Fakat Müslümanlığımı burada şahit tutabileceğim bir Müslüman yok. Bu mektubumla sizi şahit tutuyorum. Ben Müslüman oldum. Eşheden la ilahe illallah. Ve eşhedenle Muhammeden Abdu ve Resuluh diye mektup yazan insanlar. Dolayısıyla hakikaten bu mürşitlerin yüreğinden böyle bir Allah dostu vasfıyla onların yüreğinden süzülerek gelen bu kitapların gittiği yerleri ihya ettiği kesin, inşaat ettiği evet. Kesin, hidayete vesile olduğu kesin.
Altun'un İngilizcesinin bir Filipinlere girişi vardı.
Evet.
Doğan abi hatırlar evet. Mısınız onu?
Çok iyi hatırlarım sizin de evet. İçimde oldunuz. Onu da siz anladınız.
Yok estağfurullah o şey değil ya. Şimdi aklıma geldi de. Yani o
Abdülgafur
işte, Efendi, Henry Francis'in işte o taksinin arkasında bulmuş olduğu evet. Dergiden yola çıkarak mektup yazışı. Ben birçok mürşit arıyorum. Bu da mürşit var mı diye evet. Bize sormuştu. Ben de ona bir cevap yazmıştım. Böyle bir efendim o heyecanla binaen. Sonrasında ziyaretler oldu. Geldiler, gittiler falan filan. Bayağı güzel böyle bir
evet.
Vesile olmuştu. Hasılı kelam bu kitaplar, dergiler aslında... Bunu hocamız da çok sık ifade eder. Meçhule gönderilmiş mektuplardı
evet,
ona.
Evet.
Bu manada da çok güzel bir hizmetin içerisindesin. Evet. Allah razı olsun.
Cümlemizde.
Yani Erkam'ın, Doğan abicim bu önümüzdeki süreç içerisinde tabii bir işletme olarak, bu tür bir hizmet organizasyonu olarak ne tür projeksiyonları var? Ne tür efendim gelişme planları var? Onlara da biraz bahsedebilir misiniz?
Şimdi tabii Erkam'ın yayın portföyü olarak bir klasik eserler dediğimiz ana klasik eserler mi var? Bunlar tefsirlerden, hadis kitaplarından... Teşekkür ederim. Yani şu anda Erkam'ın Ruhul Beyan gibi bu hakikaten Türkiye'ye kazandırdığı çok ciddi 20 ciltlik bir tefsir var.
Evet çok güzel. Yani, 23 sene sürdü
23
sanki.
Sene...
Kur'an-ı Kerim'in inzali de 23 sene evet, sürmüştü.
Yani 23 senede yazmış onu Buzra Hazretleri.
Biz de 23 senede bastık.
Biz de neredeyse 23 seneye yaklaştı. ama hakikaten şu anda her yerde okuma grupları olarak çok ciddi takip ediliyor.
Riyaz da öyle sanki.
Riyaz Salih'in hakikaten bu 3 tane kıymetli hocalarımızın emek verip hazırladığı ve hala çok revaçta olan bir 8 ciltlik bir eser. Onun bir sempatik boy dediğimiz taşınabilir mahiyette olan şeylerini, İhya-i Ulumüddin, İslam tarihi gibi çok ciddi bir klasik eserler silsilesi var. Bir de bunun yanında Altınoluk Dergisi'nden kitaplaştırdığımız eserler var. Ama en temelinde işte Sami Efendimiz'in, Musa Efendimiz ve Muhterem Osman Efendi Üstadımızın kitapları. Yani bizim temel klasiğimizi oluşturan bunlar. Bunun yanında gençlik kitapları ve hanımlarla ilgili kitaplar dediğimiz ciddi yayınlarımız var. Bir de çocuk yayıncılığında şu anda ciddi yatırımlarımız var. Özellikle Altın Çocuk ve bizim bahçe dergilerinden kitaplaştırdığımız kitaplar ve özgün olarak yeniden hazırlanan kitaplar da var. Bu noktada da çok ciddi çalışma içindeyiz. Ama en önemlisi şu, biz bu 55 dildeki kitaplarımızın birçoğunu uluslararası arenada e-kitap olarak insanların istifadesine sunuyoruz.
Ya dijital dünya.
Dijital dünyaya sunuyoruz. Bunun yanında tabii Erkam'da bir Ser Kitap diye bir ikinci marka oluştu. Bunun yanında birçok marka var belki, işte Genç Kitaplığı, Bizim Bahçe Kitaplığı, Biz Altın Çocuk Kitaplığı gibi, ama bu Ser Kitap'ta daha çok düşük tirajlı olabilecek kitapları hakikaten dijital baskı ünitemiz. Şu anda teknolojik olarak en üst teknolojiyi kullanıyor Erkam. O oralarda basıp insanlığın istifadesine sunuyoruz.
Ya dijital baskı derken Doğan abicim, klasik baskıda işte belli bir sayıya çıkmazsanız eğer orada bir hani şey olmuyordu, çok bir ekonomiklik olmuyor.
Evet.
Ama dijitalde bir tane de bastırabilirsiniz.
Bir tane de bastırabilirsiniz.
Yani birisi mesela açsa dese ki ya ben kitap yazdım, bundan 5 tane istiyorum. Hemen basıp verebiliriz.
Hemen onu basıp verebiliyoruz. İşte o noktada da mesela 100 tirajlı kitaplar diyelim ki daha çok e-kitapta koşturuyorsa, basılı kitap az olacaksa dijital kitap veya efendim belli bir doygunluğa ulaşmış kitaplarsa dijital baskı tirajına uygun hale gelmiş. O dijital olarak basıyoruz. Evet. Ama elhamdülillah Erkam bu süreçlerde de mesela online satışlarda ciddi manada işte diyelim ki erkamyayınları.com olsun, kendi partnerleri çerçevesinde aşağı yukarı 300 tane internet sitesinde Erkam'ın kitapları satışlıdır. Çok ciddi olarak. Ama online satış sitesinde de ciddi manada Erkam yol almıştır. Dinkitaplık.com'da diğer başka kitaplarda ilave ederek devam ediyor. Özellikle Instagram'daki satışları filan da insanlığın, yani şöyle herkes hangi alanda dolaşıyorsa Erkam oraya bir tezgah açmış durumda şu anda. Bunu da ciddi manada geliştirmeye gayret ediyoruz.
Hayırlısı olsun Doğan abicim. Allah razı olsun. Şimdi bir sahur bereketinde sizin Erkam'ın bu anlamda hakikaten uluslararası faaliyetlerinizin böyle bir dökümünü, evet, biraz da tatlı hatıralarla dinlemiş olduk. Ramazan'ın son günlerini yaşıyoruz Doğan abicim. Belki bugünler Kadir Gecesi'dir. Belki bugünler efendim hani bin aydan daha belki bereketli bir gecedir. Bu gece belki öyledir. Bu noktada bir Ramazan mesajı olarak Erkam Radyomuzun dinleyicileriyle, şu an burada sizi dinleyen dinleyicilerimizle ne paylaşırdınız? Böyle bir hissiyatınız ne olurdu? Yani şu anda hani derler ya böyle, size bir mikrofon uzatılsa dünyaya ne derdiniz diye. Siz şu anda ne derdiniz? Yani tabii, en son mesaj olarak ona.
Böyle bir yayıncılık programı olduğu için belki o cepheden bakarak şunu söylemek isterim. Hakikaten Allah dostları bu ümmete özel olarak Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu ilahisi. Yani onların gönüllerinden süzülüp gelen eserler de bugünkü insanların, kendi dönemlerindeki insanların en önemli ihtiyaçları. Yani onlar adeta Kur'an-ı Kerim'in, Sünnet-i Seniyye'nin ve Allah dostlarının kaleme aldığı kitapların içinden bir süzgeçte süzerek bizim önümüze sundukları çok önemli İslami içerikler, bilgiler ve bizim alıp hayatımıza tatbik edebileceğimiz bilgiler. Yani bunları okumalarını, yani böyle bir Kur'an-ı Kerim'den başlayarak böyle bir okuma kararının olmasını insan temenniyor. Kendimize de bunu temenni ediyor.
Evet, Kur'an'ın ilk emri oku diyorsunuz. Oku, evet. Ben de oku diyorum diyorsunuz.
Yani okumalı. Allah dostlarının hakikaten kitaplarında bir okuyucularla paylaştıkları dualar da var. Yani onlara da muhatap olmak gerekiyor. Yani işte ya Rabbi okuyucularımızla birlikte bizlere bunları lütfeyle diye dualar var. Onlara amin demenin karşılığı herhalde o kitapları okumaktır. Onları sevmek, onları sevince de onunla beraber Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmaktır diye düşünüyorum.
Doğan abicim çok teşekkür ediyoruz.
Sizlere teşekkür ediyorum.
Efendim bu gece misafirimiz Erkam Yayınları Genel Müdürü Doğan Gökmen abimizdi. Kendisinden istifade ettik sahur bereketinde. Teşekkür ediyoruz. Erkam'da sahur bereketi devam edecek efendim birazdan.
aşk imin budur niyazı ki olasın ondan razı bağışla gel çare sazı şehri
Arkamda Sahur Bereketi devam ediyor efendim. Bugün size Asr-ı Saadet hasretinde Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan bahsedeceğiz. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetiyle geldiği zaman bu daveti duymuş. Fakat o dönemde bir yetim bir çocuk olduğu için ve sabahları alıp getirdiği sürüsüyle akşama kadar vadilerde dolaşıp akşam yorgun argın yerine döndüğü için bu davete icabet edememiş bir çoban. Mekke'nin ileri gelenlerinden Ukbe İbni Muayit'in çobanı. Bu Mekkeli çocuk Abdullah İbni Mesud günlerden bir gün yine vadilerde hayvanlarını güderken uzaktan iki kişinin kendisine doğru geldiklerini görüyor. Olgun yaştaki vakarlı bu insanların yorgun oluşu, açlıkları, susuzlukları ve dinlenme ihtiyaçları hemen gözüne çarpıyor. Abdullah'ın yanına geldiğinde selam veriyor bu iki zat. Uygun bir yere oturuyorlar. Sonra delikanlı bize biraz süt sağar mısın? Susuzluğumuzu söndürelim, boğazımızı ıslatalım diyorlar. Abdullah da bunu istiyor aslında. Fakat yapamam diyor. Davarlar benim değil, ben emanetçiyim. Onları bana güvenerek verdiler. Böyle içinde bir hüzünle söylediği bu sözlerin aslında misafirlerini kızdırmayıp tam tersi hoşlarına gittiğini de fark ediyor. İçlerinden biri bana henüz koşa gelmemiş bir koyun gösterir misin diyor. Abdullah yakınlarında bulunan henüz gelişmenin eşiğinde olan bir kuzuya işaret ediyor. Tabi bu sorunun niye sorulduğunu da merak etmiş. Kendisiyle konuşan o güzel insan kuzuya doğru ilerliyor. Usta bir tavırla onu yakalıyor. Sonra eliyle hayvanın göğsünü sıvazlıyor. Bu arada besmele de çekmiş. Besmele de Abdullah'ın dikkatini çekiyor. Dudakları kıpırdıyor. Kuzuyu sağma niyetli bu davranış Abdullah'ı şaşkınlığa sevk etmiş. Henüz anne olmamış bir kuzunun nasıl sağılabileceğini bilmiyor çünkü. Birazdan gözleri dehşetle açılacaktır. Çünkü kuzunun göğsü sütle dolmaya başlamış. Çok geçmeden de taşarcasına hayvanın göğsünü zorlar hale gelmiş. Diğer insan da yerden içi oyuk bir taş bulmuş. Sağlayacak süt için hazırlamış. Çok geçmemiş kap dolduruluyor. Misafirler yeterince içiyorlar. Abdullah'a da veriyorlar, o da içiyor. Hem de kana kana. Bu arada gördüklerine inanamıyor. Ne diyeceğini bilemiyor. Bundan sonrasını kendisi şöyle anlatıyor. Sütleri içip kandıktan sonra bu mübarek insan kuzunun göğsüne çekil dedi. Göğüs çekilmeye, büzülmeye başladı. Eski haline gelinceye kadar çekildi. Daha fazla dayanamadım. Bu mübarek insana söylediğiniz bu sözleri bana da öğretir misiniz dedim. Gülümseyerek saçlarımı okşadı ve sen öğrenmeye meraklı bir çocuksun dedi. Abdullah İbni Mesud'un İslam nuruyla tanışmasına yaşadığı, asla unutamadığı ve tesirinden kurtulamadığı bu dakikalar sebep oldu. Çünkü sözünü ettiği mübarek insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yanındaki arkadaşı da vefalı dostu Ebu Bekir Sıddık idi. Çok geçmedi yetim Abdullah gönlü dolu dolu kelime-i şehadet getirerek nur kervanına katıldı ve Hazreti Ömer'den bir hayli önce Müslüman oldu. Bazı kaynaklarda onun 6. Müslüman olduğu nakledilmiştir. Bu İslam'la şereflenmesinden sonra Allah Resulü'nün huzuruna gelerek belki de ömrünün en güzel teklifinde bulundu ve Resul-i Ekrem'in yakın hizmetine girmek istediğini ifade etti. Efendimiz bunu kabul etti ve ondan sonra Abdullah gölge gibi Resulullah'ı takip etmeye başladı. Mekke ve Medine'deyken yanında, seferlerdeyken yanında, evinde yanında, ev dışında hep yanında olmaya başladı. Terliklerini ayağına o verdi. İstirahate çekildiğinde vakti gelince o uyardı. Asasını, misvanı o taşıdı. Resulullah Efendimiz herhangi bir işin harekete geçmişse göz açıp kapayıncaya kadar Abdullah hizmet için yerini aldı. Çok defa kendisine söylenmeden ne yapacağını bildi ve yerine getirdi. Adeta aileden birisi oldu ve Resulullah'ın sır dostu, terliklerinin sahibi olarak anılmaya başladı. Bu güzel sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle yaşadığı bir diğer bir hadise var ki gerçekten yürekleri titretecek kadar güzel ve her belki inananın Abdullah'ın yerinde olmak için isteyeceği, gıpta edeceği, ona gıpta edeceği bir efendim destansı sahne. Bu sahneyi bize Hazreti Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz bir gece Hazreti Ebubekir'in evindeydi. Gece sohbete dalmışlar, müminlerin durumlarıyla ilgili müzakerede bulunuyorlardı. Ben de yanlarındaydım. Sohbetten sonra evden ayrılırken biz de onunla birlikte çıktık. Gecenin bu vaktinde mescitte bir kişi namaz kılıyordu. Karanlıkta kim olduğunu seçemiyorduk. Namaz kılarken okumakta olduğu Kur'an duyuluyordu. Allah Resulü durdu ve onu dinlemeye başladı. Bitinceye kadar da ayrılmadı. Okuyuşu bitince bize dönerek, kim Kur'an-ı Kerim'i indirildiği andaki gibi tazecik, yani vahiy tazeliğiyle okumak isterse İbni Ümmi Abd'in okuduğu gibi okusun buyurdu. Yani Abdullah İbni Mesud'un okuduğu gibi okusun. Bu sırada Abdullah İbni Mesud namazı bitirmiş, duaya başlamıştı. O dua ettikçe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iste, verileceksin buyuruyordu. Kaynaklarda Abdullah'ın şöyle dua ettiği rivayet edilmektedir. Allahümme inni es'eluke imanen la yerteddu ve naimen la yenfeddu ve murafakatu Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme fi a'la alliyin fi cinanike cinanil huld. Allah'ım senden sarsılmaz bir iman, tükenmez bir nimet ve ebedi cennet bahçelerinin yükseklerinin en yükseklerinde Habibin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yoldaşlık niyaz ediyorum. O dua ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de iste verileceksin, iste verileceksin diye arkasından tekrar ediyordu. Hazreti Ömer Efendimiz Allah Resulü'nün bu sözlerine şahit olunca kendi kendime sabah erkenden Abdullah İbni Mesud'un yanına varayım, Allah Resulü'nün duasına amin dediği müjdesini kendisine haber vereyim dedim diye bir karar verdiğini anlatıyor. Hakikaten de sabahın erken saatlerinde Abdullah İbni Mesud'un yanına varıyor, müjdeyi veriyor. Fakat Hazreti Ebubekir Efendimizin kendisinden önce geldiğini ve kendisinden önce müjdeyi ona ulaştırdığını orada şahit oluyor. Orada bir sözü var, diyor ki Rabbim şahittir ki ne zaman Ebubekir ile bir yarışa girsem, hayır yarışına girsem hep o beni geçerdi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan bir gün Efendimiz Kur'an okumasını da istemişler. Ya Resulallah ben nasıl okuyayım, o size vahyedilmedi mi diye böyle bir hayret içerisinde soru sorunca Efendimiz ben onu başkasından duymaktan hoşlanırım diye cevap vermişler. Abdullah da bunun üzerine Nisa suresinin başından okumaya başlamışlar. O okumuş, Allah Resulü dinlemişler. Surenin 41. ayeti olan her ümmetten bir şahit getirdiğimizde, seni de onlara şahit gösterdiğimizde hallerin nice olacak ayeti okuyunca Efendimiz orada yeter demişler. O anda Abdullah gözlerimi kaldırıp baktığımda Allah Resulü'nün gözlerinin yaşla dolduğunu gördüm diyorlar. Her peygamberin kendi ümmetine şahitlik yapacağı, Efendimizin de hem kendi ümmetine hem de diğer bütün peygamberlere şahitlik yapacağını haber veren bu ayetin ağırlığı, Efendimizin gözyaşlarını tutamamasına sebep olmuş. Bugün sahur bereketinde anlattığımız hadisedeki duayla programımıza son verelim kıymetli dinleyenler. Abdullah İbni Mesud'un duasıyla Efendimizin "İste verileceksin, iste verileceksin" şeklindeki o duasıyla biz de Rabbimize şu güzel zamanda iltica edelim. Allah'ım, senden sarsılmaz bir iman, tükenmez nimetler ve ebedi cennet bahçelerinin yükseklerinin en yükseklerinde Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yoldaşlık niyaz ediyoruz. Amin. Ya Muin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Efendimiz sahurumuz bereketli, orucumuz makbul, günümüz hayırlı olsun. Allah'a ısmarladık.
Sahur bereketi. Erkam Radyo'da Öz Ata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketini dinlediniz.